Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ben Faruk Baz, Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ekonomiye dair meseleleri ele almaya, değerlendirmeye çalışacağız. Sayın hocam, şimdi biz birkaç haftadır, sanırım iki veyahut da üç haftadır gündemi ele almadık. Yani reel ekonomide, gündemde, dünyada ve Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor? Ele almadık. Gerçi değerlendirdiğimiz konularda güzel konulardı. Özellikle İstanbul konusunun umarım dinleyicilerimiz de ilgiyle takip etmişlerdir. Bu hafta isterseniz biriken konuları, gündeme dair konuları, dünyada ve Türkiye'de gündeme dair konuları ele alarak programımıza başlayalım diyorum. Siz de uygun görürseniz.
Evet. Anlamlı olur tabii. Fakat ekonomi işte siyasetle sosyal alanda o kadar iç içe ve girift bir ilişkiler ağında devam ediyor ki bu durumda ekonominin gündeme düşürmüş olduğu her başlığı ele alma imkanı da yok. Evet. Çok zengin bir ve sürekli takibini gerektiren bir çerçeve var. İster istemez bazı başlıkları öne çıkartıp bazılarını yine ötelememiz gerekecek.
Evet.
Bu çerçevede ele alalım derim yani.
Çin konusundan o zaman isterseniz önemli bir konu başlayabiliriz Sayın Hocam. Çünkü Çin biliyorsunuz geçen haftalarda devalüasyon yaptı iki kez arkasından. İşte Çin ve Asya borsalarında bir çöküş başladı ve bu pazartesi gününe de bunun için kara pazartesi adını verdiler. Çünkü Çin'de başlayan çöküş öncelikle önce Asya borsalarını ardından bütün Avrupa borsalarını dahil etkisi altına aldı. Bakıyorum ben mesela en büyük zararı gören borsalardan biri İspanya borsası. Kayıpları %13'ü aşmış son bir aydaki kaybı İspanya borsasının. Yine İspanyol sanayisinin zararının 29 milyar euroyu bulduğu söyleniyor. Çin borsasının çöküşünün arkasından. İngiltere'de aynı şekilde zararlar var. 737 milyar İngiliz sterlini kaybettiğini söylüyor İngiltere. Rus rublesini vuruyor. Rus rublesi değer kaybediyor, düşüyor. Dolar ve euro karşısında.
İşte Kazakistan gibi devalüasyona gitti.
Kazakistan büyük bir aynı oranda. Şekilde. Ne dersiniz hocam bu duruma?
İşte hani malum bazı günler verileri oldu adetten. İşte kara pazartesi, cuma gibi. En son bu Çin'in yaşamış olduğu bu gidişattaki adımlamalar diyelim. Kara Pazartesi adını verdiğimiz bir adıma da yol açtı. İşte belki 28 yıl sonra diyelim ortaya çıkan yeni bir Kara Pazartesi'yi yaşadık. Bu tabii neyi gösteriyor? Ekonomide her tecrübe bir öngörülemeyen alanı netleştiriyor ama kapitalizm hala aslında ya da dünya ekonomik sistemi bir bütünleşme, eklemlenme, birbirini tamamlama sürecini bitiremedi. Çin ekonominin, küresel ekonominin gündemine son çeyrek asırda düştü.
Evet.
Değil mi? Daha önce Doğu bloğu vardı. Orta Doğu örneğin Batı ile eklemlenmişti. Bu eklemlenme süreçlerinin getirdiği problem alanları bunlar, problemler. Daha uzun vadeli düşünecek olursak. Çin'i Batı yeni keşfetti ama Çin'in kendi özel durumunu algılaması biraz daha gecikerek oldu. Neye baktı öncelikle? Çin'i bir üretim bölgesi olarak keşfetmişti.
Evet.
Ucuz maliyetli bir bölge olarak keşfetti ve bunu sisteme kattı. Ama bu sisteme katışın başka maliyetleri neler olabileceği pek de planlanmamıştı.
Evet.
Bunun arkasında sadece Batı'nın ya da kapitalistin diyelim bir an önce üretme ve kâra dönüştürme acüllüğü, aceleciliği var elbette ama ilaveten de Çin'in kendi kapalılığı, kendini gizlemesi, öngörülülüğünü örtmesi de vardı. Hatta işte takip etmişizdir. Eleştirilerden bir tanesi Çin'in dünyayı yanılttığı, Batı'yı yanılttığına dair bir eleştiriydi. Şimdi Çin teoride yeni bir belki başlıklandırmayı ortaya çıkardı. İşte bir dönemler ekonomik sistem adı verildiğinde üniversitelerde malumunuz öğrenciye anlatılan derslerin içinde Çin sosyalist modelin bir parçası olarak takdim edilirdi.
Evet.
İşte 80'lerde çıkan o dönüşümle beraber işte kapitalizmin karşısında ya da piyasa ekonomisinin bir ürünü olan kapitalist ekonominin karşısında halkın korumacı ya da kamu mülkiyete esaslı bir ekonomik modelin örneği olan sosyalizm gösteriliyordu. Sosyalizm devreden düşünce sanki tek kutuplu bir ekonomik modele gidilmişti. Çin bunun istisnası olarak gelişti. Yani Çin'in son 20 yılına bakarsanız piyasa ekonomisi içinde olan ama farklı bir türevi olarak var oldu. Son yıllarda Çin'i daha detaylı ele alan araştırmalar bu tanımı yeniledi, öyle diyelim. İşte sosyal piyasa ekonomisi adı verebileceğimiz ya da hatta sosyalist piyasa ekonomisi de önerilerin içinde var. Adı verilebilecek olan bir başlıklandırmaydı bu.
Evet.
Yani Çin'in kendi özgünlüğünün farkına varış dönemiydi bu. Ama bu özgünlüğünün nelere mal olacağı pek dikkate alınamamıştı. Belki çok ağırlıklı olarak çevresel boyutta gündeme düşmüştü. İşte ham madde tüketme kapasitesinin büyüklüğü karşısında insan, fizik çevre ve doğal çevre ilişkisini bozan bir ekonomik model eleştirisi vardı. İşte göllerin, denizlerin, nehirlerin ve havanın kirletilmesi diyelim. Ve bunların insanlığa ve işte daha genelde belki dünya insanlığının var olan nesillerine olan etkisi gündeme düşüyordu. Ama bundan daha öte bir değerlendirme pek de gündem oluşturmuyordu. İşte Çin'deki bir tökezlemenin, yavaşlamanın küresel ekonomiyi etkileyeceği vurgulansa bile bunun önlenebilmesine dair bir başlıklandırma pek oluşturulmamıştı. İşte o gün geldi. İşte o kara pazartesi dediğimiz şey Çin'in dünya için son işte 20 yılda getirmiş olduğu refah artışındaki payının karşısında olumsuzluk durumunda ortaya çıkarabileceği refah eksiltme, dengeleri bozma gücü de ortaya çıkmış oldu. İşte bir araştırmaya göre şu son dalgalanmanın Avrupa'daki 300 büyük şirkette 450 milyar euroluk bir değer kaybına yol açtığı söylendi.
Evet.
Bu en sıcak olan dalga. İkincisi işte bazı ülkeler var malum toplam ihracatlarının ki 35 civarında ülke olduğu söyleniyor Evet. Bu. Çok büyük bir kısmının Çin'le yapmaktalar.
Evet.
Çin'deki talep azalmasının bu ülkelerin ekonomilerine dalga dalga kademe kademe ta bireyleri inecek şekilde sektörler başta olmak kaydıyla etkisini göreceğiz. İşte şu an bunların hesaplanması süreçleri başladı. Devletler sektörler düzeylerinde bir takım tedbirler alma telaşına düşmeye başladılar. Bu kapitalizmin ya da küresel ekonominin doğal diyelim nefes alma ve verme trendidir. Yani işin hakikati 2008'de doğan krizin bir devamıdır hala. Yani Amerika'nın etkisiyle bütün dünya bu sürecin içine çekilmişti. Bu dalgalanma bitmedi. Tam duruldu derken daha büyük bir dalga ortaya çıktı.
Yeniden.
Tabii Çin toplam işte 120 milyar dolar civarında yıllık yabancı değil mi sermaye evet. çekebilen bir ülke. Dünya portföyünün büyük bir kısmını çekebilen bir ülke. Buradaki bir yavaşlama, daralma, azalmanın böylesi büyük dalgalar oluşturması, tsunami gibi dalgalar oluşturması doğal.
Evet. Gerçekten dünya ekonomisi sanki Çin'e göbekten bağlı gibi gözüküyor. Çünkü Çin ekonomisinde ortaya çıkan bu yavaşlama, hatta yavaşlama sinyalleri diyelim, bir anda bütün piyasaları alt üst etti, tedirginlik oluşturdu. Yani bunun bir anlamı da var tabii. Siz de vurguladınız çünkü emtia piyasaları, özellikle ham madde ihracatçı ülkeler başta olmak üzere birçok ülke doğrudan Çin'e bağımlı durumda. Çünkü ihracatlarının büyük bir kısmını da Çin'e yapıyorlar. Yani dünya üzerinde sizin de vurguladığınız gibi 35 ülkenin ihracatının %15'inden fazlası Çin'e gerçekleşiyormuş.
Hele bazı tabii. ülkeler var ki %30-40 civarlarında bağlılıkları var. Bunlar evet. daha da büyük bir kriz yaşayacak gözüküyor yani.
Dolayısıyla Çin'in aksırması demek diğer ülkelerin yatağa düşmesi belki anlamına.
Evet. Ekonomik. Şimdi Amerika olarak. Karşısında aslında dünya daha hazırdı.
Evet.
İşte Fed'in işte dövizle alakalı alacağı, hani dolarla yapacağı muamelenin ne olduğu hep takip ediliyordu. İşte Amerika şöyle yaptı, Fed şöyle açıkladı, Avrupa bankaları, borsaları işte Euro şöyle oldu filan, sürekli bir takip içindeydi ama Çin bu kadar yakından her şeye rağmen takip edilemiyordu.
kapalı bir kutu.
Nihayet. Her şeye rağmen. Evet. Çünkü bir yönüyle kapitalist, bir başka yönüyle hala komünist ya da sosyalist bir modeli.
Evet hocam. Dünyadaki gelişmeler böyle. Aslında Çin'le de bağlantılı gidiyor ama ben biraz da ülkemizdeki gelişmelere de değinebiliriz diye düşünüyorum hocam. Hı hı. Çünkü bir seçim hükümeti sürecine doğru geçtik. Daha doğrusu fiilen başlamış oluyor bu süreç. Koalisyonların kurulamaması neticesinde. Tabii terörle de beraber düşündüğümüzde ekonomide genel anlamıyla bir belirsizlik de ortaya çıkıyor. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalar da bu reel kesimin güveninin azaldığını da az da olsa düşüş olduğunu ifade eder doğrultuda. Bunun piyasalarda işte bu durumun piyasalardaki yansıması ne şekilde olabilir? Ben şunu da ifade etmek istiyorum başta. Daha sonra size sözü vermek istiyorum. Örneğin piyasalarda ödenmeme bir habere göre ödenmeme riski taşıyan çek sayısı 4 milyonmuş.
Evet.
Bunu şu şekilde tespit ediyorlar. Yani daha önce çeklerini ödememiş kimselerin elinde 4 milyon çek yaprağı var. Tabii daha önce çeklerini ödemediği için bu insanlar mevcut çekleri de ödememe riski taşıyorlar ister istemez. Ve ayda 20 bin kişinin, ortalama 20 bin kişinin de çeki karşılıksız çıkıyor. Tabii bu rakama döküldüğü zaman bayağı büyük rakamları da buluyor. İşte bunun da şu an içine girdiğimiz durumla değerlendirildiğinde, karşılaştırıldığında ve reel kesimde de güven azalmasının da ortaya çıktığını değerlendirdiğimizde ne tür sonuçları olabilir?
Şimdi tabii Türkiye dünya küresel ekonomisinde bu büyük aktörlerle her şeye rağmen en azından bazı bölgeler ya da bazı ülkelerle diyelim belli bir oranda eklemlenmiş durumda, bütünleşmiş durumda. Çin'in her şeye rağmen Türkiye ekonomisi açısından bir Avrupa gibi, bir Batı gibi, Amerika gibi büyük bir etki oluşturmayacağını düşünüyorum. İşte bazı sektörler işte mermer gibi mesela. Bazı sektörler daha direkt etki alacaklardır ama Türkiye'ye olan yansıması biraz da daha dolaylı olacaktır. İşte Avrupa'nın ya da Amerika'nın ya da diğer dünya ekonomiden etkilenmesinin Türkiye ekonomisine dolaylı etkisi daha uzun vadeye yayılacağı için bu yönde Türkiye şanslı. Fakat Türkiye'nin ekonomisini daha doğrudan etkileyen başka faktörler var. İşte seçim ekonomisi dediniz. Sanırım bundan sonraki süreçte yakın zamanda en azından Kasım'ı da biraz daha ötelersek.
Evet.
İşte Aralık kadar bu dönemi kapatalım. Yani Ocak dönemine kadar diyelim. Türkiye'nin ekonomisini bundan sonraki süreçte daha belirleyecek olanlar herhalde içsel faktörler. İşte seçim ekonomisi ya da seçime giden bir ekonominin diyelim. Hı-hı. Nelere yol açacağı önemli. Daha önceki tecrübeler bunun işaretlerini veriyor.
Evet.
İşte Haziran seçimi öncesinde yaşamıştık. Son aylarda ekonomide yatırım noktasında ciddi bir daralma ortaya çıkmıştı. İşte çekleri örnek verdiniz. Ödeme süreçlerinde gecikmeler doğmuştu. İnsanlar seçim sonrasında ötelemeyi tercih ediyorlardı. Bunu da görmeye başladık. Yani bu çeklerle alakalı ödeme probleminin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ben açıkça söyleyebilirim. İşte yatırım kararları ve üretim siparişlerindeki azalmalar da bunu gösteriyor nitekim.
Evet.
Yani birçok sektörde ciddi daralmalar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi normalde artık Eylül ayına girdik sayılır. Sonbahara ait değil mi?
Evet, yani sezon talep, çalışmalarının
çok yoğunlaşması beklenir. Bu canlılığı göremiyoruz şu an.
Evet.
Geçen yıllardaki gibi göremiyoruz. Yani hem iç talepte alakalı hem de dolayısıyla dış piyasaların da o anlamda talepleriyle alakalı olan daralmalar diyelim. Bir farklı bir heyecanı, telaşı ortaya çıkarmaya başladı. Ha neler yapılmalı belki bu noktada? Onu belki ele almak daha önemli şu aşamada. Kamunun ya da devletin diyelim bu husustaki yapması gereken, öncelikle çözmesi gereken husus, bunların birer dalgalanma olduğu, kısa vadede de bazı dalgalanmaların fırsata dönüştürülebileceği, artı oluşturabileceği, uzun vadede her şeyin yolunda olacağına dair olan güveni tazelemek gerekiyor. Yani insanların seçimde ortaya çıkan taleplerini, beklentilerini cevaplamaktan öte daha uzun vadeli, temelli kalıcı olan cevapları bir şekilde gündeme taşımak gerekiyor. İşte malum bizim 2014-18 planlamamız yok muydu? 10. kalkınma planımız yok muydu yani? Ya bunun gündeme taşınmak gerekiyor. Ya da 2023 gibi bir vizyonumuz vardı. Bunları gündeme taşınmak gerekiyor. Bu dolaylı olarak ekonomiye bir rahatlık verecektir. İşte mesela diyelim ki 3. köprünün, diyelim ki işte metro hatlarının gelişiminin, diyelim ki işte Kanal İstanbul projesinin, diyelim ki işte barajlardı, demir yollarıydı, ulaşım sektörünün yeni dinamizmiydi diyelim. Türkiye'nin dünya ile eklenme kapasitesi, önceki krizde malum Afrika açılımı vardı, diğer dünya açılımı vardı ve krizi biraz da teğet geçirebilmiştik. Bunların getirebileceği fırsatları ve bizim bunlara olan takip gücümüzün vurgusu önemli diye düşünüyorum. Bu hem seçim sürecini daha soğukkanlıkla geçirmemizi sağlayacaktır. Hem de kesimler arasındaki dengeleri, sektörler arasındaki ilintiyi, iletişimi, kamu özel sektör hatta ilintisini, ilişkisini çok daha sağlıklı kılacaktır. Buna dikkat etmek anlamlı diye düşünüyorum. Maalesef bir önceki seçimde şöyle bir süreç yaşamıştık. Bunu da tecrübe hanemize katalım diye gündeme taşımak istiyorum. İşte bir takım siyasiler, belki de biraz da oy kaygısıyla diyelim, ekonominin reel olmayan belki de gündem başlıklarını sanki Türkiye'nin en önemli gündem başlığıymış gibi takdim etmeyi denemişlerdi. Evet. Biraz oy kullanıcı seçmeni yanıltan, başka beklentileri iten gündem başlıklarıydı bunlar. Yani evet, siyasette seçim kazanmak önemli. Bir milletvekili olmak, bir başbakan olmak, her neyse. Yani bunlar siyasiler elbette hedefleridir. Bakan olmak, bunlar elbette hedeflerdir ama Türkiye'nin geleceğini bunlara feda edecek kadar yerinde olmayan gündem başlıklarına soyulmak çok doğru değil. O soğukkanlılığı sağlamak gerekiyor. İşte örneğin enflasyon oranı belli. Kamu kesiminin geliri belli. Türkiye'deki kesimler arasındaki gelir dağılımının şu anki mevcut durumu belli. Bunun karşısında bütün ekonomik dengeleri bir de bozacak ve sistemi daha doğrusu işlemez hale getirebilecek olan bir takım vaatlerde bulunmak çok sağlıklı olmayan bir durum diye düşünüyorum. Yani seçmen de bunları fark etmeli artık. Fark ederek davranabilmeli diye düşünüyorum. Zira işte 70'li yıllardan itibaren yaşamış olduğumuz tecrübe, genç nesiller belki bunu çok görmediler ama okuma oranımız yükseldi, eğitimli nüfusumuz arttı, yüksek öğretim düzeyi arttı. Bu altyapıyla sağlıklı vaat ya da sağlıksız, yerinde olmayan vaat ayrımını seçmen çok daha yerinde, yakından takip edip anlık refleksler geliştirebilmeli diye düşünüyorum. Evet, yani bir taraftan kamunun, devletin bir vazifesi var. Kamuya, devlete talip olan insanların bir takım vaatleri, teklifleri olacak. Ama bunun karşısında da bütün bunların muhatabı olan, yönetilen toplum ya da kesim, oy kullanan insanların da olayları yerinde, soğukkanlılıkla, anlamlı değerlendirme altyapıları var, kapasiteleri var. Bu çerçevede buna göre bir cevap geliştirilmeli. Bu soğukkanlılıkla seçim sürecini yürütmeliyiz diye düşünüyorum. Yani seçim süreci ekonominin gidişatında önemli bir rol olacaktır.
Evet.
Ama bundan da öte Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerdeki ekonomik gidişatını tayin edecek başka hususlar da var.
Evet, sadece seçim sürecine bağlı
o
değil.
O da değil. Evet. Yani Türkiye insanının ekonomiyle olan ilişkisi, ilişki düzeyi, ilişki niyeti hatta bunlar bile belirleyici. Sektörler arasındaki ilişkiler, insan maddi ilişkisi, bizim kültürel alanımız diyelim yani, altyapımız diyelim. Bunlar da etkili, önemli. Ben bu itibarla bütün bu süreçlerin Türkiye'de yıkıcı diyelim, batırıcı diyelim, bir gelişmeye yol açmayacağını düşünüyorum.
İnşallah.
Yani biz dayanışması güçlü olan, birbirini dikkate alan, birbirini gözeten bir kültürel altyapıya sahibiz. Bunu belki Avrupa'da bulamazsınız, belki Uzak Doğu'da bulamayabilirsiniz. İlla oralarda devlet müdahalesi gerektiren alanlardır bunlar. Ya da küresel sistem düzeyinde müdahaleyi gerektiren alanlardır. Ama bizde bu hususlar dalga dalga topluma, yayılan ve toplumun da kendince çözümler bulduğu hususlardır. Çok fazla endişe edecek bir şey olmadığını düşünüyorum.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Ekonomiden Hayata programında Gülfettin Çelik hocamızla birlikte, Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla ilgili programımıza devam ediyoruz. Hocam siz birinci bölümde, program birinci bölümünde biraz da Türkiye ekonomisini değerlendirirken kültürel boyutlara da girdiniz. Benim tabii orada aklıma şu da geldi, Osmanlı esnafı da geldi. Şimdi Osmanlı esnafı bu sanayinin gelişmesiyle birlikte dolayısıyla Avrupa'da daha ucuz mallar üretilmeye başladığı andan itibaren ilk etapta sıkıntıya düşüyor. Neden? Çünkü Avrupa'dan ucuz mallar geliyor, makinede üretilmiş. Burada Osmanlı esnafı ise el makinalarında ürettiği mallar artı belli kaliteden taviz vermeyerek ürettiği mallar Avrupa mallarının karşısında tutunamıyor. Neyse bir kriz yaşıyor Osmanlı esnafı. Fakat kısa sürede diyelim esnaf buna bir çözüm üretiyor. Yani çözüm üretmede de ustalığa sahip ve yine yoluna devam ediyor. Örneğin ithal iplik kullanarak üretimini yapıyor ve piyasada yeniden kendisi egemenliğini kuruyor, korumaya başlıyor. En azından batmıyor. Yani belki yüksek bir seviyeye çıkmasa bile batmayacak, gününü kurtaracak hale geliyor. Cumhuriyet esnafı da belki böyle. Yani günümüz esnafına da iyi kötü aynı değerlendirmeleri yapabiliriz. Çünkü ülke olarak şöyle bir baktığımızda geriye doğru birçok krizler atlattık. Esnaf istisna durumlar hariç batma noktasına gelse bile batmıyor. Yani bir çözüm, kendi içerisinde bir çözüm üretebiliyor. Hatta benim şahit olduğum örnekler de var. Batma noktasına gelmiş, artık hiçbir şey kalmamış esnafın bile diğer kimseler hala günümüzde dahil geçerli bu. Elinden tutuyor, onu kurtarıyor o seviyeden. Yine eski konumuna, en azından eski konumuna getiremese bile bir derece ayakta durabilecek seviyeye getirebiliyor. İşte bunun muhtemelen kültürel boyutlarla da alakası var. O açıdan isterseniz bu konuyu bir değerlendirebiliriz bu programımızda diyorum. Yani ekonomide üretim, paylaşım ve tüketim faktörlerinin içerisinde yerinde işte evet. Bu kültürel boyutu, inanç boyutunu ne şekilde değerlendirebiliriz?
Şimdi biz iktisatta öğrencilerle buluşmalarımızda ekonominin doğuş diyelim gerekçesini insanın doğallığına veriyoruz.
Evet.
Diyoruz ki insanoğlu doğal olarak iktisadın içindedir. Niye? Çünkü bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması gerekir. Bu ihtiyaçları da doğrudan doğruya parayla ilintili olan ihtiyaçlarla sınırlayarak ilerleriz. Mesela talebi ifade ederken değil mi? Alım gücüne sahip olan istek olarak ifade ederiz. Alım gücü de parayı dolayısıyla gündeme düşürüyor. Sonuçta vardığımız nokta doğal ihtiyaçlarını para aracılığıyla karşılama durumunda olan birey ne yapar, nasıl yaparı gündeme taşıyoruz. İhtiyaçların para aracılığıyla karşılandığı çözümlemeyi de doğrudan doğruya mal ve hizmet üretimi bağlamında kurguluyoruz. Yani bir ekonomik sistem öngörüyoruz. Bu ekonomik sistemde ihtiyaçlar, mal ve hizmetler bir takım faktörlerin bir araya getirilmesiyle parasal bir mekanizmada ihtiyaçları karşılayan bir çözümleme olarak ifade ediliyor, takdim ediliyor. Bunun da yine vardırdığı sonuç, üretim için gerekli olan faktörler nelerdirdir?
Evet.
Oraya da baktığımızda çok doğal olarak işte üretim ham maddesidir diyoruz. Bu topraktır. Hangi ürünü kullanacaksak onun ham maddesidir. Plastikse diyelim plastik ham maddesi. Diyelim ki demire dayalı bir sektör alan ise demir cevheridir. İkincisi, üretim için gerekli olan emektir deriz. O üretim yapacak olan nitelikteki vasıflı insan gücü kaynağının temini meselesidir bu. Üçüncü olarak diyoruz ki bu işin müteşebbislik boyutudur. Teşebbüs de varsa üretim araç, gereç ve materyalinin ortamında diyelim. Bu doğal olarak üretime kişi ifade eder. Üretim ortaya çıkar diyoruz. Ya yani üretimin doğuşu ve ilerlemesi için bu şartları olmazsa olmaz olarak görüp adeta da devamı için de yeterli addederiz. Halbuki reelde durum biraz farklıdır. Evet, siz bir başlangıcı oluşturabilirsiniz ama bu başlangıcın ihtiyacı ne kadar karşılayacağı, hangi oranda karşılayacağı, ne kadar süreklilikte karşılayacağı, nereye evrileceğine dair hususlar sadece bu üretim faktörlerinin konumlarının belirlenmesi ve de piyasa ekonomisi içinde diyelim belirlenmeden doğal olarak ortaya çıkışı ile açıklanamaz. Ya da bazı boyutları öngörülemez. İşte nitekim aynı tedbirler alınıyor. İşte Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Amerika yaklaşık olarak diyelim. Aynı kaygılarla, aynı belki imkanlarla bir örgü oluşturuluyor, bir yapı kuruluyor ama ortaya çıkan sonuçlar farklı. Mesela ben eminim Türkiye'nin son yıllarda yaşamış olduğu bu Suriye zorluğunu bir başka ekonomik model yaşasaydı, resmi rakamlarla işte 2 milyon küsürü aşan bir rakam var. Ve bunların sadece o kamplarda değil de Türkiye'nin çeşitli vilayetlerine yığınlar haline dağıldığını da düşünürsek, ekonomiye getirmiş olduğu yük de ortada. Bunun Türkiye ekonomisine ortaya çıkarttığı etkiyle benzer bir durumu yaşayan başka ülkeleri ekonomilerinin yaşayacağı etki mukayesesi yapılsaydı çok farklı sonuçlara varacağımızı iddia edebilirim. Mesela bir İspanya'yı düşünün, bir İtalya'yı düşünün, bir Almanya'yı düşünün. Değil mi? Nitekim bu ülkelerin 3. dünya ülkesi dediğimiz Suriye'de aşan, işte Pakistan, ne bileyim, Malezya düzeyine kadar varan çok geniş bir coğrafyadan Afrika'yı içine alan o hinterland'daki emek gücünün batıya akış karşısında getirdikleri sınırlamalar dikkate alındığında hangi endişeleri taşıdıkları ortada. Bu durumda ortaya çıkan sonuç nedir? Demek ki ekonomilerin arkasında aslında öngörülemeyen ya da gündeme taşınmayan diyelim başka bazı flu alanlar var. İşte bu flu alanlar biraz kültürel kodlarla alakalı, tarihsel birikimle alakalı.